Ayrım 13.
Sayfa 149. Ne kadar Kazak, ne kadar Ukraynalı varsa değirmende, dört bir yandan fırlayıp oraya üşüştü. Değirmen kapısının yanı başında yavan bir dövüş başladı. Birbirine giren vücutların ağırlığı altında kapı çatır çatır ötüyordu. Pyotr çuvalını yere bıraktı. Ağır adımlarla dövüşenlere yanaştı. Darya arabaya tırmandı, ayakta durup baktı. Pyotr'ın önündekileri iki yana iteleyerek kalabalığın ortasına girdiğini gördü. Sonra yumruklar altında değirmenin duvarına kadar sürüklendiğini, orada yere savrulup ayaklar altına alındığını gördü. Çığlığı bastı. Mitka Korşunov makine odasından çıkıp köşeyi döndü. Elinde bir demir çubukla koşa koşa geldi. Yakop'a arkadan saldıran Ukraynalı dövüşenlerin ortasından fırlayıp çıktı. Gömleğinin yırtık kolu kırılmış kuş kanadı gibi ardından çırpıyordu. İki büklüm elleri yerleri süpüre süpüre bir koşu en yakındaki arabaya gitti. Arabanın okunu kaptı. Avluda gürültü ayyuka çıkmıştı. Bağırıp çağırıyordu herkes. Ahlar, oflar, çatırtılar, patırtılar. Derken üç kardeş, Şamiller, köyden sökün ettiler. Kolsuz Alex'i kapıda yere bırakılmış dizginlere takılıp düştü. Düşmesiyle kalkması bir oldu. Gömleğinin boş yenini göğsüne sıkıştırarak arabaların okları üstünden sıçraya sıçraya gitti. Kardeşi Martin'in de pantolon paçaları çoraplarından çıktı. Tam paçalarını sokmak için eğilmişti. Değirmenin damından uzun bir çığlık duyuldu. Martin hemen doğruldu. Kardeşlerinin ardından seyirtti. Darya olup biteni arabadan seyrediyordu. Kesik kesik soluyor, durmadan ellerini ovuşturuyordu. Çevresinde kadınlar feryadı koparmıştı. Atlar huysuzlanmış, kulaklarını dikmişti. Öküzler böğürüp arabaları zorluyordu. Sergei Mokov, yüzü solgun, dudaklarını çiğneye çiğneye koşarak yanından geçti. Giderken yeleğinin altında koca göbeği lastik top gibi inip kalkıyordu. Pembe gömleği yırtılan Ukraynalı arabanın okunu bir savurdu, Mitka'yı yere serdi. Sırık kırılıp elinden kaydı. Sonra kolsuz Alexi'nin çelikten yumruğu altında kendi dümdüz oldu. O sırada Mitka Korşunov elleri dizleri üstünde doğrulup elindeki demir çubuğu Mokov'un sırtına indirince Darya buna hiç şaşmadı. Mokov kolları havada tıpkı bir yengeç gibi dosdoğru tartı sundurmasına, kalabalığın ayakları altına daldı. Darya asabi asabi gülüyordu. Gülmekten kaşlarının rastlığı çatladı. Bir ara Piotra'ya gözü ilişti. Gülmesi yarıda kaldı. Piotra oradan oraya savrulan kalabalıktan kendini nasılsa kurtarmış, bir arabanın altına serilmişti. Ağzından kan tükürüyordu. Darya bir çığlık koparıp ona koştu. O sırada köyden eli sopalı kazaklar çıka geldiler. Birinin elinde bir manivela kolu vardı. Dövüşün sonu kötüye varacak gibiydi. Bu kere öyle bayramlarda çıkan meyhane kavgalarına, yumruk dövüşlerine filan benzemiyordu. Başı yarılmış bir genç Ukraynalı tartı sundurmasının kapısında kanlar içinde uzanmış kalmıştı. Tutam tutam saçları yüzüne iniyordu. Bu güzel hayatı ardında koyup gideceğe benzerdi. Koyun sürüsü gibi hep bir araya toplaşan Ukraynalılar yavaş yavaş kazan sundurmasına sürüldüler. Dövüş kötü bir sona varabilecekken Ukraynalılardan birinin aklına parlak bir fikir geldi. Hemen sundurmaya daldı. Alev alev yanan bir dalı ocaktan kaptığı gibi öğütülmüş buğdayın durduğu ambara koştu. Bin çuval dolusu un vardı ambarda. Ukraynalı alevler saçan dalı sundurmanın saman damına doğru uzatıp vahşi bir sesle haykırdı. ''Ateşe veririm, bakın!'' Kazaklar birden korkuyla ürperdiler, kala kaldılar. Doğudan kuru, hırçın bir rüzgar esiyor, zahiri ambarının bacasından çıkan dumanı Ukraynalılara doğru üfürüyordu. Kuru samana bir kıvılcım değsin, tamam, baştan aşağı yanar kül olurdu köy. Kazaklardan kısa, tutuk bir öfke uğultusu yükseldi. Bir kısmı değirmene doğru geri çekilmeye başladı. Yanan dalı başının üstünde sallayıp, dört yana ateş parçacıkları yağdıran Ukraynalı haykırdı. ''Yakarım! İnan olsun yakarım! Dağılın!'' Kavgayı çıkaran Atnalı Yakop, Perşembe pazarına dönmüş mosmor suratıyla herkesten önce tüydü. Birkaç kazak daha arkasından koşup çıktılar. Ukraynalılar bir acele çuvallarını arabalara yüklediler. Arabaların içinde ayakta durup kırbaçladılar atları. Deri dizginleri başlarının üstünde çevire çevire avludan, köyden çıkıp uzaklaştılar. Konsuz Alexi avlunun ortasında durmuş, gömleğinin içi boş, ucu düğümlü, yeni karnına çarpa çarpa yüzünü gözünü oynatıyor, haykırıyordu. ''Haydi atlara, kazaklar! Komayalım gitsinler peşlerinden!'' diye kalabalıktan topluca bir ses geldi. ''Tepeye varmadan yetişiriz, hadi!'' Mitka Korşunov avludan dışarı fırlamak üzereydi. Değirmenin önünde toplanan öbür kazaklar da hemen davrandılar. Tam o sırada siyah şapkalı, kimsenin tanımadığı biri aceleyle üzerlerine geldi. Bıçak ucu gibi keskin gözlerle kalabalığa baktı. Elini kaldırıp haykırdı. ''Durun! Sen kimsin?'' Yakup sordu. Oynak kaşlarını kaldırdı. ''Nereden çıktın sen de?'' dedi bir başkası. ''Tutun şunu be! Kim bu be? Ho ho ho! Dur hele hemşerim!'' dedi yeni gelen. ''Hadi oradan köylü! Ulan köylü, göster şuna gününü! Yakup! İndir kepenklerini aşağıya!'' Adam endişeyle ama korkmadan gülümsüyordu. Şapkasını çıkardı. Gösterişsiz, içten bir hareketle alnını sildi. Gülümsemesiyle hepsini yatıştırdı sonunda. Tartı sundurmasının kapısına bulaşan kanları göstererek ''Ne var, ne oldu?'' diye sordu. ''Hokolları bir güzel tepeledik,'' dedi kolsuz Alexi sükunetle. ''Ne oldu ki? Sıralarını beklemek istemediler,'' diye Yakup açıkladı. Bir adım öne çıkıp kanayan burnunu sildi. Derslerini aldılar. Yakalamalı herifleri, bozkırı da yakmaya kalkarlarsa. Korkuttular canım bizi. İhtiyar imkanı yok, cesaret edemezdi. Aklı başından gitmişti be, yakacaktı samanlığı. Hem de öyle bir yakacaktı ki. İçlerinden biri az kalsın köyü ateşe verecekti. Afonka Ozerov gülümsedi. Bu hokollar kafası bozuk bir güruh. Adam şapkasını Ozerov'dan yana salladı. ''Peki sen nesin?'' diye sordu. Ozerov kızgın yere tükürdü. Tükürüğünün havada uçuşunu seyrederken cevap verdi. ''Kazağım ben. Ya sen? Çingene filan mısın yoksa ha?'' ''Sen de ben de Rus değil miyiz?'' ''Zırvaya bak!'' dedi Afonka usulca. ''Kazaklar Ruslardan gelmedir. Biliyor musun sen onu?'' dedi yabancı. ''Sen benim dediğime bak. Kazaklar Kazakoğlu Kazaktır. İşte o kadar.'' ''Bundan çok zaman önce,'' diye adam açıkladı. ''Bazı köleler toprak sahiplerinden kaçıp Don'un kıyılarında yerleştiler. Sonradan Kazak dendi onlara.'' Alexi öfkesini tutarak ''Hadi işin aslanım!'' diye öğütledi. Ağzı burnu daha çok oynamaya başladı. Tek yumruğunu sıkmıştı. ''Domuza bak, bizde köylü yapıp çıktı.'' ''Kim bu be?'' ''Şaşı Lukiyeşka'nın evinde kalıyor, yeni geldi,'' dedi birisi. Ama Ukraynalıların peşinden koşmanın zamanı geçmişti. Kazaklar aralarında heyecanlı heyecanlı kavgayı tartışarak dağıldılar. O akşam köyden 8 kilometre kadar uzakta, bozkırda, Gregor sert tüylü kaputuna sarınırken huysuzdu. Natalya'ya, ''Neden bilmem, öyle bir yabancısın sen,'' dedi. ''Bak şu ay var ya, tıpkı onun gibisin. Ne ısıtıyorsun ne üşütüyorsun adamı. Sevmiyorum seni Nataşka, kızma. Demek istemezdim ama öyle işte. Açıkça böyle gitmez bu. Koyuyor bana da. Bak ne zamandır evliyiz. Hala önünde kupkuru yüreğim. Bu akşam bu bozkır gibi öyle bomboş.'' Natalya yıldızlara gömülmüş çayırlara, başının üstünde yüzen yarı saydam karanlık bulutlara baktı. Sustu. Yukarılarda bir yerlerden, karanlığın mavili uzaklıklarından, sürülerden ayrı düşmüş turnaların birbirlerini çağrışı duyuluyordu. Küçücük gümüş ziller gibi. Çayır özlemli özlemli, ölümcül bir koku saçıyordu. Tepeciğin üstünde kızıl pırıltılarıyla kamp ateşi sönmek üzereydi. Gün doğmadan kalktı Gregor. Kaputunun üstünde iki karış kar birikmişti. Parıltılı genç kız mavisi gibi bir pusa bürünmüş bozkır önünde uzanıyordu. Çevresinde karda dolaşmış bir tavşanın ayak izleri vardı. Ne zamandır kazağın biri Milerova yolunda atını sürmesin, hokollarla karşılaşmasın, Ukraynalıların köyleri aşağı Yablonska'da başlar, Milerova'ya kadar 80 kilometre kadar uzanır. yolu onlara bırakmak zorundaydı. Hali dumandı yoksa. O yüzden Kazaklar nahiye merkezine birkaçı bir arada gitmeyi adet edinmişlerdi. O zaman bozkırda Hokollarla karşılaşmaktan çekinmezler, üstelik adamlarla bir güzel küfür yarışına da girerlerdi. ''Hey Hokol, yol ver domuzun oğlu, hem Kazak toprağında oturursun hem bizi yoldan geçirmezsin.'' Ukraynalılara gelince onlar da buğdayı donun üzerinde Paramonif'teki merkez zahiri ambarlarına götürürken başları sık sık derde girerdi. ''Hokol mu geçen, hadi bir kavga, hiç yoktan. Kazaklar kavga çıkarmasın, olmaz.'' Yüzyıllar önce işini bilir bir el Kazak topraklarına ayrılık tohumlarını saçmış, zamanla bereketini almıştı. Irklar arası savaşlarda nice Kazak'ın koyu, soylu kanıyla, nice Moskov ve Ukraynalı göçmenin kızılcık kanı Don ülkesinin topraklarını suladı. Değirmen Savaşı'ndan iki hafta sonra nahiyeden bir polis memuruyla sorgu yargıcı geldi köye. İlkin Stokman'ı sorguya çektiler. Soylu bir Kazak ailesinden gelen genç yargıç Stokman'a sordu. ''Buraya gelmeden nerede oturuyordun?'' ''Rostov'da.'' ''1907'de niçin içeri girmiştin?'' Stokman'ın sinsi bakışları yargıcın evrak çantasından saçının eğri, kepeklenmiş ayrığına kaydı. ''Karışıklık çıkarmaktan.'' ''Hmm, o zaman nerede çalışıyordun?'' ''Demiryolu cer atölyesinde.'' ''Ne iş yapardın?'' ''Çilingirdim.'' ''Yahudi değilsin değil mi? Ya da dönme filan.'' ''Hayır, bana kalırsa.'' ''Senin ne düşündüğünü sormadım. Sürgüne gittin mi hiç?'' ''Evet.'' Sorgu yargıcı başını kaldırıp sivilceli dudaklarını çiğnedi. ''Bu bölgeden çekip gidersen iyi olur senin için.'' dedi. Hafifçe ekledi sonra. ''Sen gitmezsen ben seni göndermesini bilirim.'' ''Niçin gideyim?'' Genç adam bir başka soruyla karşıladı Stokman'ın sorusunu. ''Değirmende kavga çıktığı gün Kazaklara ne dedin sen?'' ''Vallahi, tamam, hadi gidebilirsin.'' Stokman Mokov'un soğukluğuna çıktı. Ne zaman köye gelseler resmiler Mokov'un evinde karargah kurarlardı. Kaşları çatılmış, alnı kırışmıştı. Dönüp göz ucuyla kapıya bakarken gülümsedi. Kış ağırdan ağırdan geldi. Birkaç gün içinde karlar eridi. Sürüler yeniden otluğa çıkarıldı. Bir hafta durmadan güneyden bir rüzgar esti, ısındırdı toprağı. Bozkır bölük pörçük bir yeşilliğe büründü. Ilık havalar Aya Mihail yortusuna kadar sürdü. Derken don geri geldi, kar düştü. Nehrin kıyısındaki sebze bahçelerinde çitten çite tavşan ayaklarından izler kaldı. Sokaklar ıssızdı. Köyün üzerine yanık tezek dumanı çökmüştü. Yolun kenarına dökülen kül kümelerinin çevresinde hep insana yakın gelen sis kargaları dolaşıyordu. Kaygan kızak izleri mavice solgun bir kuşak gibi uzanıp gidiyordu karlı yol boyunca. Yakacak odunun pay edilmesi ve kesimi için köylü arasında bir toplantı yapıldı. Toplantı saatine daha çok vardı. Kazaklar koyun derisi gocukları kaputlarıyla köy odasının merdivenleri başında toplandılar. Çizmelerin altında kar gıcır gıcırdı. Soğuktan içeri sığındılar. Masanın arkasında atamanla katibin yanında ihtiyar heyeti yerini almıştı. Genç ihtiyar kazaklar bir araya toplanıp sıkıştılar. Kalkık kürklü yakaları içinden ılıktan boğuk boğuk konuşuyorlardı. Katip ince bir el yazısıyla sayfalar dolusu bir şeyler yazıyor, ataman da omzu üzerinden onu seyrediyordu. Soğuk odada üstü kapalı bir mırıltı yükseldi. ''Bu yılın samanı da...'' ''Ya çayırın samanı iyi ama bozkırınki hep yonca. Eskiden İsa doğdu yortusuna kadar otlatırdın davarını. Kalmukların da işi iyi.'' ''Ya evet. Atamanın yakası kurt postundan. Kafasını oynatabilirse aşk olsun. Boğa ensesi mi yutmuş nedir?'' ''Ne o hısmım? Kışı mı ürküteceksin? Bu ne kürk böyle?'' ''Bu sıra çingeneler kürklerini satar hep. İsa doğdu haftasında şurada bozkırda geceler çingeneler ama üstlerini örtecek bir şeyleri yoktur. Tepelerine balık ağı örter onlar. İçlerinde bağırsakları donar. Böyle biri gece uyanmış, parmağını ağın deliğinden çıkarmış, anasına demiş ki, aman ana buz gibi dışarısı demiş. Tanrı bizi dondan korusun şimdi. Öküzlerin ağlamak gerek, başka türlü olmayacak. Geçen de şeytan gölünün söğütlerini kestim. Ama ne odun? Zakar, pantolonunu ilikle. Bir yerin donarsa sonra vallahi koca karı atar seni evden. Bana bak Avdeyiç, köyün boğalarına sen mi bakıyorsun? Ben bıraktım. Parakine mirikine bakıyor şimdi. Dul karının biriyim, dedi. Hiç olmazsa yalnız kalmam. İyi, iyi, dedim ben de. Çocuğun olursa ben isim babası olurum. Ha ha ha, ho ho ho. Muhterem ihtiyarlar, çitler ne alemde? Susun be, susun, daha yavaş. Ne olur yahu? Toplantı başladı. Ataman, kararmış ataman sopasının üstünde elini gezdirerek adları okudu. Kürkünden nemli buharlar çıkıyordu. Küçük parmağıyla sakalına takılı buz parçacıklarını kopardı. Geride açılıp kapanan kapının ardında her şey mavi bir dumana gömülmüştü. Gürültü, sümkürme sesleri. Perşembe günü de odun kesilir miymiş diye Ivan Tomilin atamana karşı durmaya kalktı. Mavi topçu kasketi vardı başında. Kıpkırmızı kesilmiş kulağına okşuyordu. Niye kesilmezmiş? Kulaklarını koparacaksın topçu. Öküz kulağa takarız yerine. Perşembeye köyün yarısı çayırdan ot getirmeye gidecek. Bunun için yapıyorsunuz zaten. Sen de pazar günü git. Efendiler, yine ne var? Allah rast getirsin. Hu hu hu, ho ho ho ho. Ait diye biri bir nara attı. İhtiyar Matvey Kaşulin ayakları sallanan masaya abanıp diş budaktan yontulma sopasını Tomilin'e doğru uzattı. Saman bekleyebilir. Seninki de amma aptallık be. Bu böyle işte. Ah sen. Seninki de ne kafa ha? Diye kolsuz Alexi kaşını uzatıp sol gözünü kırpıştırarak söze karıştı. 6 yıldır ihtiyar Kaşulin'le toprak yüzünden kavgalıydılar. İlkbahar geldi mi Alexi orası benim der, Kaşulin bildiğini okur sürerdi. Tarlada ne? Bir tükürük atımlık toprak parçası. Sus lan, hain! İyi ki uzaktasın, yoksa ömrü billah hatırlar dururdun bugünü, diye Alexi kükredi. Şu şaşı kerataya da bakın. Susun bakalım, bırakın atışmayı. Defolun dışarı, orada tepişin istediğiniz kadar. Bırak Alexi, ihtiyarın öfkeden saçları diken diken oldu bak, papağa oynuyor kafasında. Ne dalaşıyor benimle? Yarın istersen git çorabasına sıç ama burada susacaksın. Tıkın içeri şunları be. Ataman yumruğunu masaya indirdi. Köy milisini çağırırım içeri dedi. Susmazsanız ortalık yatışınca ekledi. Odun kesimi perşembe günü gün doğarken başlayacak. Siz ne dersiniz muhterem ihtiyarlar? İyidir inşallah. Tanrı yardımcınız ola. Bugünlerde ihtiyar heyetinin sözünü dinleyen mi kaldı ki? Merak etme dinleyecekler, dinleyecekler. Biz kendimizi saydırmasını biliriz. Geçen de benim Alekşaska'nın haddini bildiriyordum. Tuttu üzerime saldırdı, yakama yapıştı. Ben de bir bağırdım. Şimdi hemen atamanla ihtiyar heyetine gidip söyleyeceğim. Bir güzel kamçılatsınlar seni, dedim. O saat sakinledi, sel basmış otluğa döndü. Bir şey daha var, nahiyeden emir geldi. Ataman sesini yükseltti. Önümüzdeki cumartesiye gençler nahiye atamanının odasında yemin edecek. Öğleden sonra orada olmaları gerek. Panteleimon kapıya en yakın pencerenin yanında ayakta duruyordu. Topal ayağını leylek gibi yukarı çekmişti. Yanı başında pencerenin saçağında oturan Miron Grigorievich gözlerini kısmış sakalına gülümsüyordu. Kısa, renksiz kirpiklerinin üstünde tüy tüy kırağı vardı. İri kahverengi çillerine soğuktan kan hücum etmiş, renkleri boz mavisine dönmüştü. Geride toplanan genç kazaklar aralarında bakışıp göz kırpıyor, gülüşüyorlardı. Tam ortalarında Aydeyiç Senil'in, ataman alayının üstü mavi bezli, çapraz gümüş sırmalı papağını arkaya yatırmış, çıplak kafası pırıl pırıl ortaya çıkmıştı. Hep gencecik yüzü, kış elması gibi yine öyle kıpkırmızıydı. Ataman hassa alayında askerliğini yapan Aydeyiç'in köyde lakabı Palavra Aydeyiç idi. Atamanın alayına köyden ilk yazılanlardandı. Askerde bir tuhaf hal gelmişti üzerine. Döndüğünün ertesi günü Petersburg'da başından geçen olağanüstü olaylara dair akıl almaz hikayeler anlatmaya başladı. Dinleyenler şaşkın önce inandılar. Ağızları bir karış açık kaldı. Sonra Aile için köyün yetiştirdiği en büyük yalancı olduğu ortaya çıktı. Herkes yüzüne gülmeye başladı ama Aile hiç yılmadı. Hiç yüzü kızarmadan atmaya devam etti. Belki kızarıyordu ama yanakları her zaman kıpkırmızı olduğundan hiç belli etmezdi. Yaşlandıkça yalanı çıkarılmasın, kızar, deli olurdu. Yumruklaşmaya kadar götürürdü işi. Ama dinleyenler yalnız gülsün, bir şey demesinler, dünyalar onun olur, coşardı coşardı. İşinde becerikli, çalışkan bir kazaktı Aile hiç. Her şeyi iyice düşünür, taşınır, işe öyle koyulurdu. Ama askerlikten söz açmasın, o zaman herkes el çırpar, gülmekten katılırdı. O gün odanın ortasında durmuş, topukları üstünde yaylanıyordu. Çevresindeki kazaklara bakıp kalın, ağır sesiyle konuştu. Askerlikten söz açıldı. Bugünkü kazaklar nerede, eskiler nerede? Hepsi bücür, işe yaramaz şeyler. Ama azımsamayla gülümsedi. Bir keresinde bir ölü kemikleri gördüm ben. Ah ah, nerede o kazaklar şimdi? Gülümseyerek yere tükürdü. Çizmesini tükürüğünün üstüne sürttü. Aile hiç, nereden kazdın çıkardın o kemikleri? Diye sordu Anikuşka, hiç bozuntuya vermeden. Yanında oturana bir dirsek vurdu. Panteleimon burnunu büzdü. Ulan Aile hiç, dedi. Şurada mübarek güne kaç gün kaldı? Yine mi tıraşlayacaksın bizi? Aile için bu yüksekten atmalarından oldum olası haz etmezdi. Yalan söylemek benim tabiatıma uymaz aslanım, dedi Aile hiç gaddar bir bakışla. Sonra gülmekten sıtma nöbeti tutmuş gibi sarsılıp duran Anikuşka'ya hayretle baktı. Kayınbiradere kulübe yapıyorduk, orada gördüm. Temeli kazarken bir de baktık bir mezar. Belki de vaktiyle buralarda bir mezarlık vardı, kim bilir. Peki ne kadardı kemiklerin boyu? Diye Panteleimon bezgin bezgin sordu. Kalkıp gitmeye davrandı. Eller na bu kadardı. Ellerini iki yana açtı. Başı da böyle, karavana gibiydi. Miron pencereden kalktı, kürkünü ilikleyerek ''En iyisi'' dedi. ''Sen delikanlılara Petersburg'da yakaladın o haydutu anlat.'' Aile hiç birden alçak gönüllü ''Canım, o bir şey değildi aslında.'' dedi. ''Anlat, anlat Aile hiç'' diye hep bir ağızdan bağırdılar. ''Peki öyleyse, bakın ne oldu?'' dedi Aile hiç. Öksürdü, boğazını temizledi. Pantolonunun cebinden tütün torbasını çıkardı, avcunun içine bir tutam tütün döktü.